Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sıkışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şey evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım. Herkese merhaba. Umarım iyisindir ve bulunduğun yerde her şey yolundadır. Havaların değişmesiyle birlikte sesimden de anlayacağın üzere ben yine yatak odası sesime geri döndüm. Mevsim geçişlerine bedenim ve ruhum çok kolay adapte olamıyor. Ama dünyanın son dönemki gidişatını düşündüğümde mevcut hava durumu tam da onun ruhunu yansıtıyor. Şimdi hava durumuyla dünyanın gidişatı arasında nasıl bir bağlantı var diyebilirsin. Dur hemen açıklıyorum. Sabah uyanıyorum, hava yağmurlu. Şemsiyemi, montumu, gerekli hazırlığımı yapıp çıkıyorum. Öğleden sonra birdenbire aydınlanıyor. Ama akşama doğru yine buz gibi bir havaya dönüyor. O ikisi arasında geçişlerde bu beden ve ruhun kaldıramadığı şeyler olmalı. Yani bu konuyu başka bir bölümde detaylı olarak inceleyeceğim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Dünyada son dönemde tam böyle bir yere dönüşmeye başladı. Pandemi sırasında ben çok umutluydum. Bir ara hatırlarsın her şey eşitlenmişti ve herkes aşağı yukarı benzeri koşullarda yaşıyordu. Hah dedim ya, dünya eşit bir yere doğru gidiyor ve bundan sonra herkes birbirini anlayacak. Ama hiç de öyle olmadı. Böyle durumlarda içimdeki sevimli Pollyanna uyanıyor olmalı. Sana da öyle mi geliyor bilmiyorum ama ben son dönemde dünya liderleri de dahil herkesin distopik bir gezegende yaşadığını düşünüyorum. Ve bu hava durumu geçişleri de tam da o gezegenin ruh halini yansıtıyor. Ve anladığım kadarıyla dünyanın bu ilginç gidişatı okullara da yansımış. Geçtiğimiz günlerde arkadaşım öyle ilginç bir şey anlattı ki yok artık ya, bu kadar da olmaz dedim ama oluyormuş. Olay şöyle gelişmiş. Sanıyorum öğrenci 1. ya da 2. sınıfa gidiyormuş ve anladığım kadarıyla okulda kalma süresi hem ona uzun gelmiş hem okula alışamamış ve benzeri bir şeyler olmuş. Sınıfından kaçarken önce sınıf öğretmenine, sonrasında da diğer öğretmenlere küfürler etmiş, hızını alamamış olmalı ki kendini bayrak direğinde bulmuş. Öğretmenlerin yoğun ısrarına rağmen uzun süre oradan aşağı inmemiş. Çocuğun hangi koşullarda ve nasıl yaşadığını bir kenarda tutarsak, uzun süreli ve bir sınıfa kapatılarak yapılan eğitim modelinin ne kadar da can yakıcı bir şey olduğunun ve verimsizliğinin ilginç bir göstergesi gibi geldi. Bu arada cinsiyetine değinmemiş olsam da kendisinin bir erkek çocuğu olduğunu tahmin etmişsindir. Çünkü geleneksel eğitim modelinde prenses olarak yetiştirilen bir kız çocuğu böyle şeyler yapamaz. Örneğin kendimi düşünüyorum. Çocukken bizim evde hiç küfür edilmezdi. Bazen çok sinirlendiğimizde sokakta duyduğumuz sözlerin ilk harfini birbirimize söylerdik. Sonra da binlerce kez özür diler, annem ve babamın bunu duymamasını sağlamaya çalışırdık. Tabii bu korunaklı ve güvenli alan ben liseye gidene kadar sürdü. Beni düzenli olarak takip ediyorsan zaten biliyorsundur. Ben Bursa Kız Lisesi mezunuyum. Ve ergenlik çağındaki çocuklara, bu çocuklardan biri de benim, tek cins eğitimine ne kadar yanlış bir şey yapıldığını birden çok bölümde anlattım. Şimdi tekrar o konuya hiç girmeyeyim. Okula başladığımın ilk ya da ikinci haftasıydı. Az önce anlattığım çocuğun yetişkin versiyonları olduğunu düşündüğüm yaklaşık 10-15 kişilik bir kız grubu okulun uzun koridorlarında sol pezevenkler sol, siz anınızdan, siz babanızdan hiç terbiye görmediniz mi marşı eşliğinde uzun bir kortej oluşturduklarını ve bütün okulda seslerinin yankılandığını hatırlıyorum. Tabii isyan kısa zamanda bastırıldı, öğrenciler etkisiz hale getirildi ve bir daha böyle bir şey yapmaya cesaret bile edemediler. O an onların ne yanında ne de karşısındaydım. Sadece çok korktuğumu hatırlıyorum. Okula ve eğitim kurumlarına ne kadar kutsal bir anlam atfettiysem orada öyle şeylerin yapılamayacağını düşünüyordum. Ama şimdiki aklım olsa, hani onların peşine takılmasam bile en azından yüreklendirirdim onları. Evet ya, prenses olmak zorunda değiliz. Ve ergenliğimizi dört tarafı yüksek duvarlarla ve jiletli tellerle çevrili bir alanda geçirmemiz tam bir işkence yöntemi. Tabii bunu demedim ve kibar bir kız çocuğu olarak okulumu bitirdim, hayata karıştım, koşulsuzca bana dayatılan kurallar yoluyla hayata nasıl hazırlandığımı fark ettim. Kişiliğim olarak savunduğum her şeyin bana dayatılanlar yoluyla öğrendiğim şeyler olduğunu anladım. Az önce anlattığım çocukla İran'da olan olayların eş zamanlı olması bana çok ilginç geldi. Çünkü kendimize ait almadığımız sorumluluklar sayesinde sistemlerin bizi sıkıştırdıklarını ve sonrasında işlerin daha karmaşık olduğunu tekrar hatırlattılar bana. O zaman özgürlük adına verilebilecek her türlü çaba korku ve kaygı yaratıyor. İşte öyle zamanlarda boyun eğmeyi ya da kabullenmeyi çok normal karşılıyoruz. Hani bu arada kastettiğim şey sonsuza kadar isyan değil ama en azından kendimizi olduğu gibi ifade edecek ve başkalarıyla birlikte yaşayabileceğimiz alan oluşturmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden son dönemde çok sık kendime hatırlattığım bazı şeyler var. Bunları seninle de paylaşmak isterim. Artık ben ne savunmasız bir çocuğum ne de ergenim, yetişkin bir kadınım. Kendi inandığım ahlak sistemi, kurallar dahilinde hayatın içerisinde yaşayabilirim. Böyle düşündüğümde ve pek çok insanın böyle yaşadığını hayal ettiğimde hayatımızdaki yöneticilerin rollerinin de ne kadar küçüldüğünü fark ediyorum. Hatta belki de bu onlar için de faydalı bir şey olabilir. O yüzden de o güzel kadınları ve onların heyecanlarıyla bu bölümü kapatmak istiyorum. Umarım yakın gelecekte hepimiz özgür, kendimizin istediği gibi bir hayat düzeni kurabiliriz ve istediğimizi giyer, istediğimiz zaman başımızı kapatır, istediğimiz zaman açar ve bunun tek sorumlusu da kendimiz oluruz. Bu hafta bu güzel sözlerle kapatmak istiyorum. Şimdilik hoşça kal. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.